Ruhsal yasayı tanıyanlara söylüyorum kardeşlerim. Ruhsal yasanın insan üzerindeki egemenliğinin, insanın yaşam süresiyle kısıtlı olduğunu bilmiyor musunuz? Örneğin, evli bir kadın, kocası yaşadığı sürece ona yasayla bağlıdır. Ama kocası ölürse, onu kocasına bağlayan yasadan özgür kılınır. Şöyle ki, kocası yaşarken başka bir erkeğe varırsa, evlilik dışı cinsel bağlantıya girmiş sayılır. Oysa kocası ölürse bu yasadan özgürdür. Başka bir erkeğe varırsa da evlilik dışı cinsel bağlantıya girmiş olmaz. Böyle okuyoruz Romalılar 7. bölümün ilk 3 ayetinde. Şunu hemen burada söylemem gerekir ki, bazı insanlar bu ayetlerin boşanma ve yeniden evlenmeme konusunda olduğunu düşünür. Aslında ayetin zeminini iyice anlamamız gerekmektedir. Musa'nın yasası altında bir adam ya da bir kadın evliliklerine sadık kalmazlarsa ne olurdu? Diyelim ki bir kadın bir adamla evli ve adam kendisine sadık değil. Ve bu ortaya çıkıyor. Ne olur? Adam taşlanarak öldürülür. Adam bir taş yığını altında yattığında, yani öldürüldüğünden dolayı kadın, tabii olarak ki başka birisiyle evlenmek için özgür kalmıştır. Şimdi bizler Musa'nın yasasını uygulayamayız. Çağdaş toplumumuzda sadık olmayan kişiyi taşlayarak öldüremeyiz. Ve Pavlos burada bizlere evlilik ve boşanma hakkında talimatlar vermiyor. Bunu başka bir yerde yapacaktır. Pavlos'un burada söylemeye çalıştığı şey, bir kadının kocası öldüğünde kadının artık evli değil, yeniden bekar bir kadın olduğudur. Bence bu uygar halklar arasında evrensel bir ilkedir. Pavlos, adam ve karısı hakkındaki yasayı açarak sözlerine devam ediyor. Kocası hayatta olduğundaki ve kocası öldüğündeki konumunu açık bir şekilde belirtiyor. Kardeşlerim diyor 4. ayette, tıpkı bunun gibi ölen Mesih'in bedeni aracılığıyla sizler de ruhsal yasa karşısında öldünüz. Artık başkasına, ölüler arasından dirilene, yani İsa Mesih'e varmakta özgürsünüz. Öyle ki Tanrı'ya ürün getirenler olalım. Ruhsal yasanın bizim kurtuluşumuzla hiçbir ilişkisi yoktur. Eskiden yasaları yerine getirme çabasıyla kendi kendimizi kurtarmaya çalışmışsak da artık bu yolla ilişkimiz kesildi. Ruhsal yasa aracılığıyla kurtulamayacağımızı artık anlıyoruz, kabul ediyoruz. Ruhsal yasa karşısında ölüyoruz. Onunla olan ilişkimiz koparılıyor, yani yasayla olan ilişkimiz. Ona bağlı değiliz artık. O sanki eski kocamızmış gibi onun karşısında ölüyoruz. Başka bir dünyaya göç ediyoruz ve başka birine varıyoruz. Bu ayette bize aslında Paulus'un aktarmak istediği şudur. Mesih imanlıları bir kadına benzetilmektedir. Ve imanlılar topluluğu da Mesih'in gelinidir. Buna uygun olarak kardeşlerim, sizler de eski ademsel doğaya, yani yasayı öldünüz. Yasa sizler için Mesih'in bedeni aracılığıyla öldürülmüştü. Ki başka birisiyle, ölümden dirilen Mesih ile evlenin ki bizler Tanrı'ya karşı verimli olalım. Kadın, Mesih'e iman eden kişiyi temsil etmektedir. İkinci koca, Mesih'i temsil eder. Bizler onunla, yani Mesih ile birleştik. İmanlılar topluluğuna da zaten Mesih'in gelini deniyor. Peki ama o ilk koca kimdir? Bu konuda birkaç görüş vardır. Onları size söyleyeyim. Birincisinde ilk koca, Mesih imanlısı olmadan önceki eski durumumuzdur deniyor. İlk kocan çarmıha gerilmiş Mesih'ti. İlk koca ruhsal yasaydı diyenler de vardır. Başka bir görüşe göre de ilk koca Adem ve Adem'deki konumdur. Bu görüş bana daha uygun geliyor. Yani buradaki ilk koca Adem ve Adem'deki konumdur. Çünkü 5. bölümle başlayarak bu bölüm boyunca Adem ve Mesih olmak üzere iki tane baş bulunmaktadır. Birinci ve sonuncu Adem'i, birinci ve ikinci Adem'i gördük. Eski ademsel doğa aracılığıyla Adem'le birleştik. Yasa eski ademsel doğayı kontrol altında tutmak için verilmişti ama bedenin zayıflığından ötürü başarısızlığa uğramıştı. Yasa aslında İsraillilerin boynunda bir değirmen taşına dönüşmüştü. Onu hiçbir zaman yükseltmemiş, 1500 yıl boyunca onu köle etmişti. Yerine getirilmesi gereken talepleri vardır ama insan bunları yerine getiremez. Gerçekten de bir suçlama hizmetiydi yasa. Yahudi olmayan biri iman ettiğinde yasaya da uyması gerekseydi, onun için de bir umut olmazdı. Paulos, Mesih'in bedeninde öldüğünü, bizlerin ölümünde onunla özdeşleştiğimizi ve şimdi yasaya karşı ölü olduğumuzu ve yasanın da bizim için ölü olduğunu söylüyor. O ilk koca Adem'dir ve bizler artık ona bağlı değiliz. Şimdi bizler diri Mesih'e bağlıyız. O ürün vermemize yardım eden ikinci koca, diri olan Mesih'tir. Mesih'i artık bedene göre bilmiyoruz. Birleşmiş olduğumuz kişi dirilmiş Mesih'tir. Bizler onunla birlikte öldük ve onunla birlikte dirildik. Yasa ya da şeriat Mesih'teki yeni adama verilmemişti. Eski şeyler geçtiler, her şey yeni oldu diyor Paulus 2. Korintoslar 5:17'de. İmanlı yasanın değil kayranın altındadır. Bu kutsal kitaptaki sadece bir nedenle olan bildiridir. İmanlı buna inan. Bu böyledir çünkü Tanrı böyle söylemiştir. Şimdi buna duyduğum çok gülünç bir örneği vereceğim. Bir ülkede bir iç savaştan önce çok hoş ve çok yakışıklı bir adam olan büyük bir çiftlik sahibi çok güzel bir kadınla evlenmiş ve ikisi de çok güzel bir evde mutlu bir hayat sürmüşler. Sonra adam hastalanıp birdenbire ölmüş. Bu kadın için çok büyük bir üzüntü kaynağıymış. Çünkü onu çok çok seviyormuş ve bu yüzden çok tuhaf, çok ürkütücü bir şey yapmış. Adamın bedenini sandalyesinde oturur bir şekilde mumyalatmış. Hava almaz bir cemekene koydurtmuş ve çok güzel evinin büyük girişine yerleştirmiş. Kapıyı açtığınız anda adamı görüyormuşsunuz. Dostları bunun iyi bir şey olmadığının bilincine vararak onu bir süre uzaklaşıp seyahat etmeye razı etmişler. Bunun üzerine oraya gitmiş, buraya gitmiş, uzak ülkelere gitmiş. Sonra da 2 yıl boyunca başka ülkeleri gezmiş. Bu sırada başka biriyle tanışmış ve ona aşık olmuş ve sonunda onunla evlenmiş. Balaylarında çiftlik evlerine gelmişler. Yeni damat, yeni damadın yapması gerektiği gibi yapıp eşini kucağına almış ve eşikten içeriye taşımış. Onu yere koyduğunda bir cemakenin içerisinde oturan bir adamın kendisine baktığını görmüş. Gelinine bu da kim diye sormuş. Kadın bunu ona söylemeyi unuttuğunu, bu kimsenin ilk kocası olduğunu söylemiş. Ve ikisi de onu gömmenin vakti geldiğine karar vermişler ki zaten bunu yapmak en uygun şeymiş. Kadın yeni bir adamla evlenmiş, eski adam ölüydü. Bunun gülünç bir hikaye olduğunu kabul ediyorum. Hatta bu hikayenin gerçekten olup olmadığını da bilmiyorum. Belki uydurulmuş bir hikaye. Bu hikaye ister doğru olsun ister olmasın, günümüzde yasayı toprağın altından çıkaran insanlar olduğu, hatta yasayı hiçbir zaman gömmemiş olan insanlar olduğu doğrudur. Yasa bir cemekenin içinde oturmaktadır ve onlar sahip oldukları ademsel doğanın kuvvetinde yasaya göre yaşamaya çalışmaktadırlar. Bu tabii ki mümkün değil dostum. İmanlı günümüzde diri Mesih ile birleşmiştir. İsa Mesih'e iman ettin mi? O zaman sen İsa Mesih ile birleşmişsindir. Ve imanlının yaşamı artık Rabbi hoşnut etmesi gerekir. İşte bu çok önemlidir dostum. Romalılar 7. bölüm 5. ayette bizler bedenin gereksiz isteklere uyarınca yaşarken ruhsal yasanın etkilediği günahtan doğan utandırıcı istekler bedenimizin parçalarında ölüme yaraşan ürünü oluşturuyordu diyor. Ayet 5'te Paulus yeni durumumuzu eski durumumuzla karşılaştırır. Günahtan doğan düşük istekler bedenimizin parçalarında ölüme yaraşan ürünü oluşturuyordu. Eskiden ürünümüz vardı. Bu ürün ölüm getirecekti. Ruhsal yasa bunu bizde oluşturuyordu. Ruhsal yasa günahın etkisiyle günahlı benliğimizde düşük istekler uyandırıyordu. Bu düşük, bozuk, yolsuz istekler gözlerimize, dilimize, ellerimize, ayaklarımıza, diğer beden parçalarımıza, yani tüm varlığımıza günah işlettiriyordu. Günah gücü ruhsal yasayla birleşince yasayı kötülük oluşturmak için kullanır. Bedenin utandırıcı isteklerini durdurmak için ruhsal yasa güçsüzdür. Hatta bu ruhsal yasa bu istekleri kışkırtıyordu. Pavlos bu konuyu daha ayrıntılı olarak ayet 7 ve sonraki ayetlerde ele alır. Ama o eski durumda değiliz. Bedende değiliz. Günahlı benliğe bağlı değiliz. Günahın gereksiz istekleri uyarınca yaşamıyoruz. Mesih'e vardık. Ruhsal yasadan başka deyişle sanki bizi ezen o eski kocadan kurtulduk, ayrıldık. Bu da boşanmayla değil bir ölüm olayıyla gerçekleşti. Böylece Mesih'e varmamız yasal bir durumdur. Bunu kesinlikle kabul etmemiz gerekiyor dostum. Kendi gücünüzle yasayı yerine asla getiremezsiniz. Yasa dediğim gibi bedeni kontrol etmek için ona giydirilen bir deli gömleğiydi. Benlik yasanın usandırıcı kısıtlamalarından ötürü isyan etmişti. Benliğin yasanın buyruklarını yerine getirmek için ne kapasitesi ne de arzusu vardı. Benlik yasanın üzerine zorla yüklediği yasaklamalardan ve böylelikle yasaya karşı gelmenin geri dönülme cezasını yani ölüm cezasını aldı. Ama şimdi tutsak edildiğimiz şey karşısında ölmüş olduğumuzdan ruhsal yasadan özgür kılındık diyor 6. ayette. Yazılı yasanın eski yolunda değil ruhun yeni yolunda hizmet sunalım diye. Eskiden günah tutsaklığında ruhsal yasaya bağlıydık. Ama şimdi ruhsal yasadan özgür edildik. Çünkü onun karşısında öldük. Onun dünyasından göç ettik. Yepyeni bir dünyaya geldik. Mesih'in dünyasına kavuştuk. Mesih'e bağlandık. Mesih'in diriliş yaşamında ruhsal yasanın yetkisi yoktur. Biz Mesih'in diriliş yaşamında yaşıyoruz ve ruhsal yasanın üzerimize yetkisi yoktur. Bize egemen olan ve bizi köle olarak tutsak olandan kurtulduk ve Mesih İsa'ya geldik. Ona vardık. Bu nedenle ruhsal yasadan özgür kılındık. Artık yasa suçlamalarıyla bizi korkutamaz. Yasadan özgür kılınmamızın amacı yazılı yasaları yerine getirmek çabasıyla değil, kutsal ruhun gücü aracılığıyla Tanrı'ya hizmet etmemizdir. Ürünlerin ruhun yeni yolunda oluşturulduğunu görüyoruz. Tanrı'nın bu yeni yoluyla hizmet sunuyoruz. Ruhsal yasa eski bir yoldur, küflenmiş bir yoldur. Yazılı yasayı kölelik ruhuyla yerine getirmek sıkıcıdır. Aman şunu yapmalıyım, bunu yapmamalıyım, ondan çekinmeliyim düşüncesiyle kimse Tanrı'yı hoşnut eden ürünü getiremez. Ama ruhun canlandırılmasıyla, onun içimize istek koymasıyla sevinçle hizmet eder, Tanrı'ya ürün getiririz. Ruhun yeni yolunda iştenlikle hizmet sunabiliriz. Kutsal ruhun isteklendirmesi ve etkilemesiyle Tanrı'ya hizmet sunmak çok harika bir şeydir. Tekrar vurgulayayım. Yasadan özgür kılındık sözünün anlamı artık yasanın bizim üzerimizde egemenliği olmadığıdır. Bu bölümdeki ikilemlere dikkat edin. 4. ayette ölü oldukları halde meyve veriyorlar. 6. ayette özgür kılındıkları halde kulluk ediyorlar. Günümüzde bizlerin bunu yapmam gerekir düşüncesiyle değil, bunu yapmaktan hoşnutum ya da zevk alıyorum çünkü Mesih'i hoşnut etmek istiyorum düşüncesiyle ona hizmet etmemiz gerekir. İmanlı özgür kılınmıştır ama şimdi yasa altında hiçbir zaman yapamayacağı bir biçimde kendisini kurtarıcıya verir. Canımı kurtarmak için çalışmıyorum. Rab o işi yapmıştır. Ama Tanrı'nın sevgili oğlunun sevgisi için bir köle gibi çalışmak istiyorum. İşte fark burada. Bizler Mesih'e onu sevdiğimiz için hizmet ediyoruz. Rabbimiz Yuhanna 21'de Simon Petros'a şu direkt soruyu sormuştur. Beni seviyor musun? Bizim de karşımızda olan soru budur. Tanrı'nın kayıp dünyaya sorduğu soru sizin için ölen oğlum konusunda ne yapacaksınızdır? Ancak imanlıya sorusu beni seviyor musundur? İman yaşamı Mesih'in günümüzde hayatını bizler aracılığıyla yaşamasıdır. Altını tekrar çizeyim, vurgulayayım. İman hayatı İsa Mesih'in günümüzde hayatını, yani İsa Mesih kendi hayatını bizler aracılığıyla yaşamasıdır. Bunu kendi kendimize yapamayız. Bunu yasa aracılığıyla yapamayız. Şunu kesinlikle anlamalıyız ki yasanın hiçbir kötü tarafı yoktur. Sorun bizleriz. Bizim yüreklerimizdedir, benliğimizdedir sorun. Öyleyse ne diyelim diyor Pavlos Romalılar 7 ve 8. ayetlerde. Kutsal yasa günah mı oldu? Kesinlikle hayır, asla. Ama yasa olmasaydı günahın ne olduğunu bilmezdim. Yasa göz dikmeyeceksin demeseydi başkasının malına göz dikmenin ne olduğunu bilmezdim. Ne var ki günah bu buyruğun verdiği fırsatla içimde her türlü açgözlülüğü üretti. Çünkü ruhsal yasa olmadıkça günah ölüdür. Pavlos'un Romalıların 6. bölümde tartışmasına şu sözlerle başladığını hatırlayacaksınız. O halde ne diyelim? Tanrı'nın inayeti çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Şimdi yine o halde ne diyelim? Kutsal yasa günah mı oldu diyor. Pavlos bu bölümün ilk bölümünde yasa ve günahın eşit olduğunu söylüyor gibidir. Eğer günahtan kurtulmak, yasadan kurtulmak, azat edilmek anlamına geliyorsa o zaman her ikisi aynı değil midir? Pavlos bunu açıklığa kavuşturuyor. Kesinlikle hayır diyor. Pavlos şimdi bizlere yasanın iyi olduğunu, Tanrı'nın isteğini ortaya koyduğunu bildirecek. Sorun yasada değil, sorun bizdedir. Suçlu benliktir. Pavlos bu bölümün geri kalan kısmında çok kişisel konuşuyor. Hep birinci tekil şahısta konuştuğuna dikkat edin. Ben. Bu bölümde 48 kez kendinden söz etmiştir. Deneyim, Pavlos'un kendisiyle mücadelesidir. Yeni doğasının gücünde Tanrı için yaşamaya çalışmıştı. Bunun imkansız olduğunu görmüştü. Yasa, Pavlos'a günahın ne kadar günahlı bir şey olduğunu göstermişti. Yasa, ona kalbinin röntgenini göstermişti. Eğer yasayı hayatınıza kabul ederseniz, sizin için de aynı şeyi yapacaktır. Tanrı sözünden ayna olarak söz edilir. Ne olduğumuzu ortaya koyar Tanrı sözü. Eğer yüzünüzde bir leke varsa ayna size bunu gösterecektir. Ama lekeyi yok etmez ayna. Sizi temizlemez ancak Tanrı'nın bunu çıkaracak bir yeri vardır. Kanla dolu bir kaynak var. Bu kan İmmanuel'in damarlarından alınmış. Ve günahkarlar bu selin altına kendilerini attıklarında bütün suçlu lekeleri yok oluyor. Yasa günahın günahlılığını ortaya koyar. Suçlu yasa değil, eski ademsel doğadır. Yasada yer alan yasaklar bedenin zayıflığını açıklığa kavuşturuyor. Günahkarlar olduğumuzu gösteriyor. Büyük bir kentte bir test yapılmıştı. Herkesin geçtiği bir yere bir ayna konulmuştu ve test kadınların mı yoksa erkeklerin mi aynaya daha çok baktığını görmek içindi. Bunun çok gereksiz bir test olduğunu düşünebiliriz. Çünkü insanın ilk aklına gelen şey kadınların kendilerine daha çok baktıkları yolundadır. Ama bu test bunun tam tersini gösterdi. Hepimiz kendimize bakmaktan hoşlanıyoruz. Hepimiz aynaya bakmaktan hoşlanıyoruz. Ama Tanrı sözünün aynasına bakmaktan hoşlanmayız. Ona bakmaktan hoşlanmayız çünkü bu günahkarlar olduğumuzu, korkunç, kayıp günahkarlar olduğumuzu ortaya koyuyor.